Ayrım 37. Nazi İmparatorluğu 3. Doğuşu, Yükselişi, Çöküşü. William L. Schirer. Sayfa 1312. Son dakikada yapılan suikast. Müttefiklerin Normandiya'da yaptıkları çıkarmanın başarıyla sonuçlanması, Berlin'deki komplocuları büyük bir şaşkınlığa uğrattı. Yukarıda gördüğümüz gibi Stauffenberg, müttefiklerin 1944'te bu işe teşebbüs edeceklerine inanmıyor, teşebbüs etseler bile başarı şansının yarı yarıya olduğuna inanıyordu. Teşebbüs bu kadar kanlı ve pahalı bir şekilde başarısızlığa uğrayınca da Amerikan-İngiliz hükümetleri yeni kurulacak Nazi düşmanı hükümetle elbette batıda bir barış yapmak için görüşmelere başlamak isteyecekler. O zaman Almanya'da Almanlar daha iyi barış koşulları elde edebileceklerdi. Çıkarmanın başarıldığı ve Almanya'nın büyük bir yenilgiye daha uğradığı, doğuda da yeni bir çekilmeyle karşılaşıldığı anlaşılınca Stauffenberg, Beck ve Gördeler planlarını uygulamak için ortada hala bir neden kalıp kalmadığını düşünmeye başladılar. Eğer başarıya ulaşacak olurlarsa son felaketi hazırlamakla suçlandırılacaklardı. Bu felaketin kaçınılmaz olduğunu onlar da biliyorlardı. Ama Alman halkı hemen hemen tümüyle bunu daha anlamış değildi. Beck şu sonuca vardı: Nazilere karşı girişilecek başarılı bir isyan Almanya'yı düşman işgalinden kurtarmayacaktı. Ama savaşa son verecek, daha fazla kan akıtılmasını ve yurdun daha fazla yıkılmasını önleyecekti. Barış olursa Ruslar Almanya'ya giremeyecekler, Almanya'yı bolşevikleştiremeyeceklerdi. Ayrıca bütün dünyaya Nazi Almanya'sından başka bir Almanya olduğu da gösterilmiş olacaktı. Ve belki de kim bilir, batılı müttefikler kayıtsız şartsız teslimde direnmelerine rağmen işgal edilmiş Almanya'ya karşı pek o kadar sert davranmayacaklardı. Gördeler batılı demokrasilere büyük umutlar bağlıyordu. Churchill'in tam bir Rus zaferinden ne kadar korktuğunu çok iyi biliyordu. Stauffenberg'in başlarında bulunduğu gençlerse bu görüşe pek katılmıyorlardı. O sırada Rus cephesinde gerilemekte olan 2. Ordunun kurmay başkanı Treşkov'a danıştılar. Generalin verdiği cevap kararsız komplocuların akıllarını başlarına getirdi. Her ne pahasına olursa olsun suikaste teşebbüs edilmeli. Suikast başarısızlığa uğrasa bile başkentte iktidarın ele geçirilmesine teşebbüs edilmeli. Alman direnme hareketinde bulunanların kesin bir adım atmaya gelecek kuşaklara ispat etmeliyiz. Bu amaç karşısında öteki sakıncaların hiçbir önemi yoktur. Bu güzel cevap işi çözdü, moralleri düzeltti ve Stauffenberg ile genç arkadaşlarının kuşkularını dağıttı. Rusya, Fransa ve İtalya'da bulunan cephelerin çökmesi ihtimali komplocuları hemen harekete geçmeye zorladı. Başka bir olay da hızını arttırdı onların. Beck, Gördeler, Hassel çevresi daha başlangıçtan beri komünistlerin yeraltı hareketleriyle herhangi bir ilişki kurmak istememişler, komünistler de bu çevreye yaklaşmamışlardı. Komünistlere göre komplocular da Naziler kadar gericiydiler. Başarı kazanılırsa Nasyonal Sosyalist Almanya'dan sonra Komünist Almanya kurulamayacaktı. Beck ile arkadaşları komünistlerin böyle düşündüklerini çok iyi biliyorlardı. Ayrıca komünist yeraltı hareketinin Moskova'dan yönetildiğinden ve komünistlerin Ruslara casusluk ettiklerinden de haberdardılar. Bu durum 1942'de Rote Kapelle olayında ortaya çıktı. O sırada Abwehr, stratejik yerlerde Ruslar hesabına çalışan, aralarında birçok eski ve tanınmış aile çocuklarında bulunduğu geniş bir casusluk şebekesi ortaya çıkardı. Almanya'da ve Batı'da işgal edilmiş ülkelerde 100 kadar verici radyo Moskova'ya haber gönderiyordu. Rote Kapelle, Kızıl Orkestra'nın başında Harold Schulze Boysen adında bir genç vardı. Schulze Boysen, Grand Amiral von Tirpitz'in torunuydu. Bu genç, 1. Dünya Savaşı'ndan sonra kaybedilmiş kuşak denen gençlerin tipik bir örneğiydi. Siyah süveteri, sık uzun sarı saçları, ağzından düşürmediği ihtilal edebiyatı ve politikasıyla Berlin'in bohem hayatında tanınmıştı. O sıralarda hem Naziliğe hem de komünizme karşıydı ama yine de kendisini solcu sayıyordu. Savaşın başında annesinin yardımıyla Luftwaffe'ye teğmen olarak girdi. Göring'in Araştırma Forschungsamt bürosuna kadar yükseldi. Anschluss bölümünde gördüğümüz gibi bu büronun ihtisası telefonları dinlemekti. Schulze Boysen az sonra Moskova hesabına geniş bir casusluk şebekesi kurdu. Şebekelerin Berlin'de her bakanlıkta ve her askeri dairede adamları vardı. Şebekede bulunanlardan kimileri şunlardı: Ekonomi Bakanlığı'nın parlak genç iktisatçılarından ünlü din adamının yeğeni Arvid Harnack. Harnack Amerika'da Wisconsin Üniversitesi'ndeyken tanıştığı Mildred Fish adında bir kadınla evliydi. Dışişleri Bakanlığı memurlarından Franz Schelieha, Propaganda Bakanlığı'ndan Horst Heilmann, Çalışma Bakanlığı'ndan Kontes Erika von Brockdorf. Rote Kapelle Almanya'ya paraşütle indirilen iki Sovyet casusu yüzünden yakayı ele verdi. Arkasından geniş tutuklamalar yapıldı. Lider kadrosunda bulunan 75 kişi vatana ihanetle suçlandırıldılar. Bunlardan 50'si ölüme mahkum edildi. Aralarında Schulze Boysen ile Harnack da vardı. Mildred Harnack ile Kontes von Brockdorf'a hapis cezaları verildi. Ama Hitler idam edilmeleri için direndi. Onlar da idam edildiler. İhanete kalkacak olanlara ibret olsun diye suçluların asılarak öldürülmeleri emredildi. Ama Almanya'da idamlar baltayla yapıldığından Berlin'de dar ağacı bulunamadı. Mahkumlar boyunlarına mezbaadan getirtilen kasap çengellerine bağlı halatlar geçirilmek ve çengeller yavaş yavaş yukarıya doğru çekilmek suretiyle boğduruldu. Bundan böyle Hitler'e karşı gelmeye cesaret edenler için özel bir işkence şekli olmak üzere bu asılma usule uygulandı. Bundan başka bu harekete NKVD örgütünün hayranı Gestapo şefi Heinrich Müller'in V adını verdiği Gestapo ajanlarının sızmış olduklarını da biliyorlardı. Komplocular gördelerin ve eski üyelerin sözlerini dinlemeyerek Haziran ayı içinde komünistlerle ilişki kurdular. Bu ilişkinin kurulmasını sosyalist kanat özellikle Adolf Reichwein istemişti. Reichwein sosyalist bir filozoftu ve ünlü bir Wandervogel'dı. O sırada Berlin Folklor Müzesi müdürü bulunuyordu. Komünistlerle bir takım ilişkileri vardı. Stauffenberg komünistlere karşı çekingendi ama Reichwein ve Labour adındaki sosyalist dostları bu adamlarla ilişki kurmanın gerekliliği üzerinde onu kandırmışlardı. Bakalım onlar ne yapıyorlardı? Darbe başarılırsa ne yapacaklardı? Nazi düşmanı direnme hareketinin temeli son dakikada genişletilmek istenirse onlardan yararlanabilirler miydi? Stauffenberg, Labour ve Reichwein'in isteklerine istemeye istemeye boyun eğdi. Yeraltı komünist liderleriyle 22 Haziran'da bir görüşme yapılması kararlaştırıldı. Ancak Stauffenberg komünistlere olabildiği kadar az şey anlatacağını sosyalist dostlarına söyledi. Toplantı Doğu Berlin'de sosyalistleri temsil eden Labour ve Reichwein ile komünist yeraltı liderleri olduklarını iddia eden, belki de gerçekten öyleydi, Franz Jakob ve Anton Sefkov arasında yapıldı. Komünistlerin yanında Rambo diye tanıtılan üçüncü bir yoldaş daha vardı. Konuşma sırasında komünistlerin Hitler'e karşı hazırlanan komplo üzerine bir hayli bilgileri olduğu anlaşıldı. Ama daha çok şey de bilmek istiyorlardı. 4 Temmuz'da komplonun askeri liderleriyle bir toplantı yapmak istediklerini söylediler. Stauffenberg bu isteği kabul etmedi. Ama o tarihte yapılacak yeni bir toplantıda kendisini temsil etmek için Reichwein'i göndermeye razı oldu. Reichwein toplantı yerine geldiği zaman Jakob ve Safkov ile birlikte tutuklandı. Rambow'un bir Gestapo ajanı olduğu sonradan anlaşıldı. Stauffenberg'in yeni hükümette esaslı bir siyasi kuvvet olarak kullanmak istediği Labour de ertesi gün tutuklandı. Dördü de Labour, Reichwein, Jakob ve Safkov idam edildiler. Yakından dost olduğu ve yeni hükümette bulunmasını çok istediği Labour'in yakılanması Stauffenberg'i yalnız üzmekle kalmadı, aynı zamanda Himmler'in bütün komployu yakından izlediği de anlaşıldı. Labour ile Reichwein gözü pek insanlardı ve ikisine de güvenilebilirdi. İşkence altında ağızlarından bir şey kaçırmaları olanaksızdı. Ama acaba dayanabilecekler miydi? Komplocuların bazıları dayanacaklarını pek sanmıyorlardı. En cesur insanın bile dayanılmaz işkenceler altında susmasının bir sınırı vardı. Onun için Labour ile Reichwein'in tutuklanması da komplocuları bir an önce harekete geçmeye zorladı. 20 Temmuz 1944 darbesi. Haziran'ın sonuna doğru komplocuların çok işine yarayan bir olay oldu. Stauffenberg kıdemli albaylığa terfi etti ve ana yurt ordusunun başkanı Fromm'un kurmay başkanlığına getirildi. Böylelikle hem Fromm'un adına ana yurt ordusuna emir verecek duruma geçti, hem de Hitler'le sık sık ve doğrudan doğruya görüşmek olanağı buldu. Gerçekten de Führer yedek ordu şefini ya da yardımcısını haftada bir iki kere karargaha çağırmaya ve Rusya'da azalan tümenleri için taze takviyeler istemeye başlamıştı. Stauffenberg işte bu görüşmelerden birinde bombasını koymak istiyordu. Stauffenberg artık o sırada komplonun kilit adamlarından biriydi. Komplonun tek başarı şansı yalnızca onun omuzlarına yüklenmişti. Çok sıkı bir muhafaza altında bulunan Führer'in karargahına giren tek komplocu oydu. Bu bakımdan Hitler'i öldürmek de ona düşüyordu. Yedek ordunun da kurmay başkanı olduğundan, Fromm da büsbütün kazanılmadığından ve kendisine pek güvenilmediğinden, Hitler'in öldürülmesinden sonra birliklere Berlin'i işgal etmek emrini verecek de oydu. Her iki amacı da aynı günde gerçekleştirmek zorundaydı. Führer, Obersalzberg'de de olsa, Rastenburg'da da olsa, Berlin'le karargah arasında 300-400 kilometre kadar bir mesafe vardı. Birinci hareketle ikinci hareket arasında 3-4 saatlik bir ara olacaktı. Bu sırada uçakla Berlin'e dönerken hiçbir şey yapamazdı. Ama Berlin'deki arkadaşlarının planlarını enerjik olarak yürüteceklerini umuyordu. Az sonra göreceğimiz gibi karşılaştığı zorluklardan biri bu oldu. Başka zorluklar da vardı. Bunlardan biri, o sırada umutsuz durumda bulunan komplocuların akıllarına birdenbire geliveren ama o güne kadar hemen hemen gereksiz sayılan başka bir noktaydı. Adolf Hitler'i öldürmekle iş bitmeyecekti. Göring ile Himmler'i de öldürmeleri, böylece bu iki adamın emrindeki askeri kuvvetlerin kullanılmasına imkan vermemeleri gerekiyordu. Ayrıca bu iki adam temizlenirse, o güne kadar kazanamadıkları cephedeki yüksek generalleri de kendilerine daha çabuk katabilirlerdi. Göring ile Himmler çoğu zaman Hitler'in karargahında yapılan günlük askeri toplantılarda bulundukları için bir tek bomba ile üçünün de hesabı görülebilirdi. Bu yanlış hesap yüzünden Stauffenberg iki güzel fırsatı kaçırdı. Stauffenberg o günlerde şiddetle ihtiyaç duyulan yeni takviyeler hakkında Führer'e rapor vermek için 11 Temmuz'da Obersalzberg'e çağrıldı. Uçakla Berchtesgaden'e giderken Abwehr'den sağlanan İngiliz yapısı bombaları da yanına aldı. Komplocular bir gece önce Berlin'de yaptıkları toplantıda artık Hitler'i ve Hitler'le birlikte Göring ve Himmler'i öldürmenin zamanı geldiğine karar vermişlerdi. Ama Himmler o gün toplantıya gelmedi. Bir ara toplantıdan çıkan Stauffenberg durumu Berlin'de General Olbricht'e bildirdi. Ama Hitler'le Göring'in işini tamamlayabilirdi. General üçünün de bir arada bulundukları başka bir günü beklemesini söyledi. Stauffenberg o gece Berlin'e döndüğünde Beck ve Olbricht'le buluştu. Ve bir daha giderse Göring ve Himmler toplantıda bulunsun bulunmasın Hitler'i öldürmeye teşebbüs edeceğini onlara söyledi. Kabul ettiler. Az sonra bir fırsat daha çıktı. 14 Temmuz'da Stauffenberg'e ertesi gün Führer'e yedek durumu üzerine bir rapor vermesi emredildi. Elde ne kadar yeni alınmış asker varsa Rus cephesine gönderilecekti. Bu cephede 27 tümen kaybeden merkez orduları grubu dövüş gücünü yitirmişti. O gün ayın 14'ünde Hitler merkez cephesinin yeniden kurulması ile şahsen uğraşmak için Rastenburg'daki Wolfschanze karargahına dönmüştü. O sırada Kızıl Ordu Doğu Prusya'dan ancak 90 kilometre uzakta bulunuyordu. 15 Temmuz günü Stauffenberg evrak çantasına bir bomba koyarak Führer'in karargahına gitti. Stauffenberg'in Rastenburg'a mı yoksa Obersalzberg'e mi gittiği üzerinde tarihçiler arasında görüş ayrılığı vardır. Bu konuda en yetkili iki Alman tarihçisi Eberhard Zeller ile Profesör Gerhard Ritter hikayeyi başka başka anlatmaktadırlar. Zeller, Hitler'in o sırada hala Berchtesgaden'de bulunduğunu, Ritter ise bunun yanlış olduğunu, Führer'in o sırada Rastenburg'a döndüğünü söylemektedir. Buraya kadar bu yazara kılavuzluk eden Hitler'in ajandası da ne yazık ki ele geçmemiş bulunuyor. Bu dönem üzerine bir kayıt yok. Ama 22 Temmuz'da Führer'in karargahına Stauffenberg'in faaliyetleri üzerine verilmiş olan rapordan Hitler'in 15 Temmuz'dan Rastenburg'da olduğu ve Stauffenberg'in kendisini öldürmeyi tasarladığı anlaşılıyor. Hitler'in savaşı yürüttüğü her iki yerde, Berlin çok bombalandığı için oraya çok seyrek gidiyordu, başkentten aynı uzaklıktaydı. Ancak Berchtesgaden daha merkezi ve Münih'e daha yakındı. Münih'teki ordu garnizonunun Beck'e bağlı olduğu sanıldığından komplocular Berchtesgaden'i daha elverişli buluyordu. Bu kez komplocular başarıdan emindiler. Öğleden sonra saat 1'de başlayacak olan toplantıdan 2 saat önce Valkyrie işaretinin verilmesi kararlaştırıldı. Yani askerler Berlin üzerine yürüyecekler, tanklar da Kramnitz'teki panzer okulundan başkente doğru yürüyüşe geçeceklerdi. Geç kalmamak gerekti. General Olbricht 15 Temmuz Cumartesi günü sabah saat 11'de Berlin'de Valkyrie emrini verdi. Öğleden önce Wilhelmstrasse mahallesini işgal etmek emrini alan birlikler başkentin merkezine doğru yürümeye başladılar. Stauffenberg öğleden sonra saat 1'de çantası koltuğunda Führer'in toplantı odasına girdi. Yedekler üzerine hazırladığı raporunu verdi. Bir ara uzun bir süre dışarıya çıkarak Berlin'de Olbricht'e telefon etti ve aralarında kararlaştırılan parolaya göre Hitler'in orada bulunduğunu, bombayı kurarak yeniden toplantıya gireceğini söyledi. Olbricht, askerlerin Berlin üzerine yürüyüşe geçtiklerini haber verdi. Artık büyük teşebbüs başarıya ulaşmak üzereydi. Ama Stauffenberg toplantı odasına döner dönmez Hitler'in gittiğini ve bir daha da dönmeyeceğini öğrendi. Fena halde üzülen Stauffenberg hemen telefona koştu ve Olbricht'e haber verdi. General hemen Valkyrie alarmını iptal etti. Askerler çarçabuk ve olabildiğince göze batmadan kışlalarına döndüler. Bu yeni başarısızlık komplocular için ağır bir darbe oldu. Stauffenberg Berlin'e dönünce hemen toplandılar ve bundan sonra ne yapacaklarını düşünmeye başladılar. Gördeler, Batı çözümü dediği şeyin uygulanmasını istiyordu. Beck ile birlikte Paris'e gitmelerini, Batı ile bir ateşkes imzalanması için Feldmarschall von Kluge'yi kandırmalarını teklif ediyordu. Ateşkes anlaşmasında müttefikler Fransız-Alman sınırını geçmemeye razı edilecekler, bundan sonra Batı'dan alınacak kuvvetler Almanya'yı Ruslardan ve Bolşevizm'den kurtarmak için Doğu'ya sevk edilecekti. Beck'in kafası daha sağlamdı. Batı ile ayrı bir barış anlaşmasına varmanın tas tamam bir rüya olduğunu söyledi. Almanya'nın şerefi kurtarılmak isteniyorsa Hitler'i öldürmek ve Naziliği ortadan kaldırmak planı her ne pahasına olursa olsun uygulanmalıydı. Stauffenberg de bu fikre katıldı. Bir dahaki sefere işi başaracağına yemin etti. Askerlerini Berlin üzerine yürüttüğü için Keitel'den iyice bir zılgıt yiyen General Olbricht bir daha sefere aynı şeyi göze alamayacağını söyledi. Çünkü o zaman bütün komplo ortaya çıkabilirdi. Şimdiki halde Keitel'a ve Fromm'a bir tatbikat yaptığını söyleyerek ellerinden kurtulabilmişti. Hitler'in öldürüldüğü kesinlikle belli olmadan birliklerin harekete geçirilmemesi ertesi perşembe büyük bir felakete sebep olacaktır. 16 Temmuz Pazar günü akşamı Stauffenberg, Wannsee'deki evine arkadaşlarını ve akrabalarını çağırmıştı. Gelenler arasında şunlar vardı. Donanma karargahında uluslararası hukuk danışmanı olarak çalışan kardeşi Berthold. Kendi halinde kafalı, bilgili bir genç. Stauffenberg'lerin batıdaki generallerle irtibatını sağlayan Stauffenberg'in kuzenlerinden Yarbay Cesar von Hofacker. O sırada Berlin polis yardımcısı bulunan eski Nazilerden Kont Fritz von der Schulenburg ve Trott zu Solz, Hofacker batıdan daha yeni dönmüştü. Batıda birçok generalle Falkenhausen, Stuppnagel, Speidel, Rommel ve Kluge ile görüşmüştü. Batı Alman cephesinin yakında çökeceğini söylüyordu. Ancak daha önemlisi, Rommel Hitler'i öldürmek fikrine karşı olduğu halde Kluge ne olursa olsun komployu desteklemeye karar vermişti. Ama genç komplocular uzun bir tartışmadan sonra tek çıkar yolun Hitler'in öldürülmesi olduğu sonucuna bir daha vardılar. Artık hayale kapılmak niyetinde değillerdi. Almanya'yı kayıtsız şartsız teslim olmaktan ancak son bir hareket kurtarabilirdi. Barış teklifinin yalnız batılı demokrasilere değil Ruslara da yapılması üstünde anlaşmaya vardılar. Almanlar için, yabancılar için değil, önemli olan diyorlardı, Almanya'yı Hitler'in zulmünden kurtarmaktır. Ama çok geç kalmışlardı. Nazi zulmüne 12 yıldan beri katlanmışlardı. Ancak Almanya'nın açtığı ve onların da pek karşı koymadığı birçok durumlarda hiç karşı koymadıkları, bir savaşın yenilgiye doğru gittiği kesinleşince harekete geçmişlerdi. Ama yine de hiç harekete geçmemekten iyiydi. Çok az zamanları kalmıştı. Cephedeki generaller hem doğuda hem batıdaki çöküntünün belki de birkaç haftalık iş olduğunu söylüyorlardı. Komplocular harekete geçmek için önlerinde ancak birkaç gün kaldığını anlamışlardı. OKW 15 Temmuz'da Berlin'de askerlerin zamansız olarak yürüyüşe geçmelerinden kuşkulanmıştı. O günde komplonun batıdaki liderlerinden General von Falkenhausen'ın Belçika ve Kuzey Fransa askeri valiliğinden birdenbire atılmış olduğu haberi geldi. İçlerinden birinin kendilerini ele vermiş olmalarından kuşkulanıyorlardı. 17 Temmuz'da Rommel'in ağır surette yaralandığını duydular. Kendisini bilinmeyen bir süre plan dışı bırakmak gerekiyordu. Ertesi gün Gördeler'in polisteki arkadaşları Himmler'in kendisini tutuklamak üzere emir çıkarttığını haber verdiler. Gördeler, Stauffenberg'in direnmesi üzerine istemeye istemeye saklandı. Aynı gün özel dostlarından ve komploya girmiş birkaç deniz subayından biri olan Yüzbaşı Alfred Kranzfelder, Berlin'de Führer karargahının birkaç gün içinde uçurulacağı üstüne söylentiler dolaştığını haber verdi. Komploda bulunanlardan birinin boşboğazlık ettiği anlaşılıyordu. Gestapo'nun komplonun iç halkasına yaklaşmakta olduğu her şeyden belliydi. 19 Temmuz günü öğleden sonra Stauffenberg yeniden Rastenburg'a çağrıldı. Yedek ordunun çözülen Doğu cephesine hemen sürülmek üzere alelacele eğitmekte olduğu yeni Volksgrenadier tümenlerinin durumu hakkında rapor verecekti. Ertesi gün yani 20 Temmuz'da saat 1'de Führer'in karargahında yapılacak ilk günlük toplantıda raporunu sunacaktı. Yüksek Komutanlık Hareket Dairesi Başkanı General Adolf Heusinger, 19 Temmuz'da Ukrayna cephesinden çok kötü haberler geldiğini, yedek ordunun elinde Polonya'da Doğu cephesine sürülmek üzere eğitilmiş askerler bulunup bulunmadığını OKW'dan sorduğunu söylemişti. Keitel durumu anlamak üzere onlara ertesi gün Stauffenberg'i çağırmalarını tavsiye etmişti. Heusinger, Befehl im Widerstreit, sayfa 350. Berlin'den biraz uzakta bulunan Feldmarschall von Witzleben ile General Höppner'e haber gönderildi. O sırada şehirde bulunmalıydılar. Stauffenberg bu korkunç işi başardıktan sonra uçakla dönünceye kadar General Beck darbe hazırlıkları için gereken emirleri verecekti. Berlin'in içinde ve çevresinde bulunan garnizonların kilit noktalarında bulunan subaylara 20 Temmuz'un Der Tag, beklenen gün olduğu bildirildi. Stauffenberg Bentestrasse'de Hitler'e vereceği rapor üzerinde geç vakitlere kadar çalıştı. Gece saat 8'den az sonra Wannsee'deki evine gitmek için dairesinden çıktı. Yolda Dahlem'de bir Katolik kilisesine girdi, dua etti. Fritz Gibbon diyor ki, önceden itirafta bulunduğuna ama günahının çıkarılmadığına inanılıyor. Yazar aynı zamanda şunu da açıklıyor. Stauffenberg, Berlin Başpiskoposu Kardinal Kont Preysing'e ne yapmak istediğini anlatmıştır. Kardinal, genç adamın nedenlerini doğru bulmuş, dinsel sakıncalardan ötürü kendisini önlemeye bir hakkı olmadığını söylemiştir. Evde kardeşi Bertolt ile neşeli neşeli konuştu ve erkence gidip yattı. O gün öğleden sonra ve akşamüstü kendisini görenler sanki olağanüstü hiçbir şey yokmuş gibi çok rahat olduğunu ve yüzünün güldüğünü hatırlamaktadırlar. 37. ayrımın sonu, sayfa 1320.